Ayrım 26, Sicilyalı Mario Puzo, sayfa 265. Hector Adonis'i beklerken Turi Giuliano nasıl bir eylem planı çizeceğini düşünüyordu. Seçimlerin ve sol kanat partilerin zaferlerinin Don Croce'yi yardım istemek için kendisine getireceğini anlamıştı. Giuliano yaklaşık 4 yıldır Sicilya'nın bu köşesinde yoksullara yüzlerce milyon para ve yiyecek dağıtmıştı. Fakat onlara yalnızca biraz iktidar elde ederek gerçekten yardım edebilirdi. Adonis'in getirdiği ekonomi ve politika kitapları onu rahatsız etmişti. Tarihin rotası sol partilerin Amerika dışında bütün ülkelerde yoksullar için tek umut olduğunu göstermişti. Yine de onlardan taraf olamıyordu. Kiliseye karşı sözlerinden ve Sicilyalıların ortaçağa özgü aile bağları ile alay etmelerinden nefret ediyordu. Ve sosyalist hükümetin onu dağlarından atmak için Hristiyan demokratlardan daha fazla çaba harcayacağını biliyordu. Gece çökmüştü. Giuliano dağda aşağıya doğru yayılan adamlarının yaktığı ateşleri izledi. Kayalıktan aşağı doğru Montelepre'ye baktığında bazen köy meydanında hoparlörlerden yayılan müziği kısa sürelerle duyabiliyordu. Yayın Palermo'dan yapılıyordu. Kasabayı ışıkların neredeyse mükemmel bir çember gibi şekillendirdiği bir geometrik model olarak görebiliyordu. Bir an Adonis gelip de işlerini bitirdiklerinde ona dağlardan dönüş yolunda eşlik etmeyi ve ailesiyle La Venera'yı ziyaret etmeyi düşündü. Bunu yapmaktan korkmuyordu. 3 yılın sonunda bölgedeki hareketi tümüyle kontrol ediyordu. Carabinieri müfrezesi kasabada tamamen gözetim altındaydı ve eğer annesinin evinin yanına gelmeye cesaret ederlerse onları katletmeye yetecek sayıda çete üyesi yanında bulunuyordu. Bella sokağında yaşayan silahlı destekleyicileri de vardı. Adonis geldiğinde Turi Giuliano onu masa ve iskemlelerin bulunduğu ve Amerikan akülü lambalarla aydınlanan büyük mağaraya aldı. Hector Adonis onu kucakladı ve Turi'nin minnettarlıkla kabul ettiği küçük bir valiz dolusu kitap verdi. Adonis ayrıca Turi'ye kağıtlarla dolu bir kutu daha vererek "Sanırım ilgini çekecektir, hemen okumalısın" dedi. Giuliano kağıtları tahta masanın üstüne yaydı. Anakara'dan Sicilya'ya Giuliano'nun çetesine karşı savaşmak üzere 1000 karabinieri daha gönderme yetkisi veren Bakan Trezza tarafından imzalanmış talimatlar vardı. Ordu kurmay şefi tarafından çizilmiş planlar da bulunuyordu. Giuliano onları ilgiyle inceledi, korkmamıştı. Dağların daha içlerine doğru çekilirdi. Fakat erken uyarı iyi olmuştu. "Bunları kim verdi?" diye sordu Adonis'e. "Don Croce," dedi Adonis. "Bakan Trezza'nın kendisinden almış." Turi haberlere beklediği kadar şaşırmamıştı. Aksine hafifçe gülümsüyordu. "Bu beni korkutmalı mı?" diye sordu Giuliano. "Dağlar derin, gönderilen bütün adamları yutabilir ve ben bir ağacın altında uyumak için ıslık çalıyor olurum." "Don Croce seninle buluşmak istiyor. İstediğin herhangi bir yere gelecek," dedi Adonis. "Bu planlar onun iyi niyetinin bir işareti, bir teklifte bulunmak istiyor." "Turi ve sen benim vaftiz babam. Don Croce ile buluşmamı mı tavsiye ediyorsun?" derken dikkatle Hector'u inceliyordu. "Evet," dedi Adonis kısaca. Turi Giuliano başını salladı. "O halde Montelebre'de senin evinde buluşacağız. Don Croce'nin bu riski alacağından emin misin?" Adonis ağırbaşlılıkla "Dişini almasın, güvende olacağına dair söz verdim ve dünyada herkesten fazla güvendiğim senin sözünü alacağım." Giuliano Hector'un elini kendi elleri arasına aldı. "Benim seninkilere güvendiğim gibi," dedi. "Bu planlar ve getirdiğin kitaplar için teşekkürler. Ayrılmadan önce bir tanesinde bana yardım eder misin?" "Tabii ki," dedi Hector Adonis. Ve gecenin kalanında görkemli profesör sesiyle kitaplardaki zor bölümleri açıkladı. Giuliano dikkatle dinledi ve sorular sordu. Tıpkı yıllar önce olduğu gibi bir öğretmen de öğrenci gibiydiler. Hector Adonis'in Giuliano'ya bir vasiyetname yazmasını önerdiği geceydi. Çeteyle ilgili her şeyin, Don Croce ve Bakan Trezza ile yaptığı bütün gizli anlaşmaların, ayrıntılı kaydının yer aldığı bir doküman olacaktı. Büyük bir koruma sağlayabilirdi. Giuliano hemen şevklendi. Gücü olmasa da kaybetmiş bile olsa belki 100 yıl sonra bir başka asinin onu keşfedeceğini hayal etti. Onun ve Pişotta'nın Hannibal'in filini keşfettiği gibi. 19. Bölüm. Tarihi buluşma 2 gün sonra gerçekleşti ve kısa bir zaman sonra Montelepre kasabası Büyük Don Croce Malo'nun şapka elde onların muhteşem kahramanları Turi Giuliano ile buluşmaya geldiği söylentileri ile çalkalandı. Sırrın nasıl sızdığı bilinmiyordu. Muhtemelen Giuliano buluşma için olağanüstü önlemler aldığından çıkmıştı. Adamları Palermo sokaklarını kapatacak şekilde pozisyon almıştı ve neredeyse 50 adamı geceleyin evlerini kendilerine bırakan akrabalarında kalmıştı. Passatempo adamlarıyla birlikte Bellampo kışlasının yolunu kesmek ve devriye gezmeye kalkarlarsa Carabinieri'yi etkisiz hale getirmek için görevlendirilmişti. Terranova'nın adamları Castellammare ve Trapani'den gelen yolları kontrol ediyordu. Çavuş Canio Silvestro 5 en iyi silahşörü ile birlikte çatıdaydı ve ağır makineli silahlar Montelepre kasabasında birçok ailenin salça yapmak üzere domates kurutmada kullandığı bambu çerçevelerin arkasına gizlenmişti. Don Croce Hector Adonis'in evinin önünde park etmek için dolaşan büyük bir Alfa Romeo'nun içinde alacakaranlıkta geldi. Erkek kardeşi Peder Beniamino sürücüsü ve arabada kalan 2 silahlı koruma ile birlikte gelmişti. Hector Adonis her zamankinden daha da zarif giyinmiş, Londra'da özel dikilmiş gri takımı ve parlak beyaz gömleğinin üstüne taktığı kırmızı siyah çizgili kravatıyla kapıda onları bekliyordu. Her zamankinden daha da dikkatsizce giyinmiş donla çok şaşırtıcı bir kontrast oluşturuyordu. Kocaman karnı onu kocaman bir kaz gibi paytak gösteren pantolonunun içine sıkışmıştı. Gömleği yakasızdı ve üst düğmeleri iliklenmemişti. Kalın siyah ceketi önden bir araya gelmiyordu bile. Böylece pantolonunu tutan 2,5 santim kalınlığındaki beyaz askılar rahatlıkla görünüyordu. Ayakkabı yerine ince terlikler giymişti. Peder Beniamino papaz kıyafetleri içindeydi ve yuvarlak bir tavaya benzeyen her zamanki tozlu siyah şapkasını takmıştı. Girmeden önce haç işareti yaparak ve takdis ederek evi kutsadı. Hector Adonis Montelepre'deki en iyi eve sahipti ve bununla gurur duyuyordu. Mobilyalar Fransa'dan gelmişti ve tablolar İtalya'nın az tanınmış yaşayan ressamlarından özenle seçilmişti. Yemek tabakları Almanya'dan getirilmişti ve uşağı savaştan önce İngiltere'de yetişmiş, orta yaşlı bir İtalyan kadınıydı. 3 adam oturup Giuliano'yu beklerken onlara kahve ikram etti. Don Croce kendini tümüyle güvende hissediyordu. Giuliano'nun sözünü tutarak vaftiz babasına ihanet etmeyeceğini biliyordu. Don zevkle bekliyordu. Yükselen yıldızın gerçek büyüklüğünü kendi görecek ve karar verebilecekti. Ve Giuliano eve girdiğinde nasıl bu kadar sessiz olabildiğine biraz şaşırmıştı. Kaldırım taşlı caddede ses çıkmamıştı. Kapının açılıp kapandığına dair bir gürültü olmamıştı. Fakat Giuliano yemek odasına açılan kemerli kapıda duruyordu. Don Croce yakışıklılığı karşısında çarpılmıştı. Dağlardaki yaşam göğsünü genişletmiş ve yüzünü inceltmişti. Suratı oval, yanakları yağsız ve çenesi çıkıktı. Gümüş halkalı meraklı altın kahverengi göz bebekleriyle heykelimsi gözleri oyuklarına gömülmüş gibi duruyordu. Kıyafetleri de mükemmeldi. Pamuklu pantolonu üstüne iyi oturmuştu. Beyaz gömleği yeni yıkanmış ve ütülenmişti. Tabar rengi kadife bir av ceketi giymişti. Altında her zaman yanında bulunan makineli tüfeği taşıyabilecek kadar genişti. Yaşı 24 olmasına rağmen çok daha genç gösteriyordu. Böyle bir oğlan Roma'ya meydan okuyabilir miydi? Kurnazlıkla tüm mafyayla başa çıkabilir miydi? Kanlı Andolini'ye sadakat duygusu aşılayıp Passatempo'nun vahşiliklerini kontrol altında tutabilir miydi? Sicilya'nın 1/4'ünü fethedip bütün adanın sevgilisi olabilir miydi? Don Croce Giuliano'nun inanılmayacak kadar cesur olduğunu biliyordu. Fakat Sicilya, hainler için kolay av olan, erkenden mezara giren cesaretli insanlarla doluydu. Ve Don Croce bütün bunlardan kuşku duyarken, Turi Giuliano Don'u memnun eden bir şey yaptı ve bu oğlanı müttefik olarak seçmekle iyi mi yaptığı konusundaki endişelerini giderdi. Odaya girerek doğrudan Don Croce'ye ilerledi ve "Bacio tu amano" dedi. Geleneksel Sicilya köylüsünün papaz, arazi sahibi ya da bir asil gibi daha yüksek rütbedekileri selamlama şekliydi. Ellerinden öperim ve Giuliano'nun yüzünde neşeli bir sırıtış belirdi. Fakat Don Croce onun bunun için söylediğini biliyordu. Don'a itaatli tavrını göstermek için ya da yaşına saygı duyduğundan değildi. Don kendini Giuliano'nun gücüne bıraktığı için o da güvene saygı gösteriyordu. Don Croce yavaşça ayağa kalktı. Doğrulma çabasıyla yanakları daha koyulaştı. Giuliano'yu kollarına aldı. Bu soylu genç adama şefkatini göstermek istemişti. Bunu yaparken Hector Adonis'in yüzünün gururla ışıldadığını görebiliyordu. Vaftizoğlu kendini bir centilmen olarak göstermişti. Pişot da kemerli kapıya gelmiş ve asık suratında beliren bir gülümseme ile onları izliyordu. Onun Giuliano'ya kontrast yöndeki yakışıklılığı da olağanüstüydü. Ciğerlerinin hastalığı vücudunu ve hatlarını inceltmişti. Yüzünün kemikleri zeytin rengi tenini dışarıya doğru bastırıyordu. Saçları dikkatle taranmıştı ve parlak siyahtı. Giuliano'nunkiler ise sarımsı kahverengiydi ve miğfer gibi kesilmişti. Turi Giuliano Don'un bu selamlamayla şaşıracağını ummuş ve bu yüzden Don'un anlayışla ve zarif bir sevecenlikle kabul etmesine şaşırmıştı. Don Croce'nin iri cüssesini inceledi ve tetikteliği arttı. Yalnızca adıyla değil etrafındaki güç aurasıyla da tehlikeli bir adamdı. Vücudu garip şekilde odayı dolduran sıcak bir enerji yayıyor gibiydi. Ve Don konuştuğunda sesi kocaman kafasından koro için yazılmış müziğin büyüsüyle de geliyordu. Onda samimiyet, güçlülük ve üstün bir nezaket kombinasyonu olan olağanüstü bir cazibe vardı ve yaptığı başka her şeyde çok kaba görünen bir adamda tuhaf duruyordu. ''Seni yıllardır gözlüyorum ve bugünü uzun süredir bekledim. Şimdi geldi ve sen bütün beklentileri karşılıyorsun.'' dedi. Giuliano onur duydum diyerek cevapladı. Kendisinden ne beklendiğini bilerek sonraki kelimelerini tarttı. Her zaman dost olmamızı umdum. Don Croce başını salladı ve Bakan Trezza ile yaptıkları anlaşmayı açıklamaya geçti. Eğer Giuliano Sicilya halkının gelecek seçimlerde doğru şekilde oy kullanması konusunda eğitilmesine yardım ederse affın bir yolu bulunabilirdi. Giuliano ailesine sıradan bir vatandaş olarak dönebilir ve artık eşkıya olmazdı. Bu anlaşmanın gerçekliğinin kanıtı olarak Bakan Trezza, Giuliano'ya karşı planları Don'a vermişti. Don sonraki noktaya dikkat çekmek için elini kaldırarak, ''Eğer kabul edersen bu planlar bakan tarafından veto edilecek, ordu ya da ekstra bin karabinieri Sicilya'ya gönderilmeyecek.'' dedi. Don Croce Giuliano'nun dikkatle dinlediğini fark etti fakat bütün bunlara şaşırmış görünmüyordu. Devam etti. Sicilya'daki herkes yoksullara ilgini biliyor. Sol partileri desteklediğin düşünülebilir. Fakat Tanrı'ya inancını biliyorum. Her şeyin ötesinde sen bir Sicilyalısın. Ayrıca annene bağlılığını bilmeyen var mı? Gerçekten komünistlerin İtalya'yı yönetmesini ister misin? Kiliseye ne olur, aileye ne olur, İtalya'nın ve Sicilya'nın gençleri savaşta Sicilya'da yeri olmayan yabancı inançlarla, politik doktrinlerle aşılandılar. Sicilyalılar daha iyi bir kader için kendi yollarını bulabilirler. Ve gerçekten yurttaşlar arasında asi istemeyen tümüyle güçlü bir devlet istiyor musun? Bir sol kanat hükümeti tabii ki asıl seferberliğini bize karşı yapar. Eğer sol partiler gelecek seçimleri kazanırlarsa Sicilya'nın köylerinde kimin kiliseye gideceğine karar veren Ruslar olacak. Çocuklarımız devletin anne ve babalarından önde geldiğini öğretecek okullarda okuyacak. İstediğin bunlar mı? Hayır. Şimdi her gerçek Sicilyalı'nın ailesini ve şerefini devlete karşı koruma zamanıdır. Beklenmedik bir kesinti oldu. Pişot da hala kemerli girişin duvarına yaslanıyordu. Alaycı bir tavırla, ''Belki Ruslar bize af çıkartırlar.'' dedi. Don'un beyninde soğuk bir rüzgar esti fakat bu küstah bıyıklı küçük züppeye kızgınlığını gösterme zamanı değildi. Adamı inceledi. Bir anda niçin dikkati üstüne toplamıştı? Niçin Don'un kendisini fark etmesini istemişti? Don Croce bu adamın bir işe yarayıp yaramayacağını merak etti. Hata yapmayan içgüdüsü Giuliano'nun bu en güvendiği yardımcısında bir çürümüşlük kokladı. Belki de ciğer hastalığı ya da muhtemelen zihninin kinizmi yüzündendi. Pişot da kimseye tümüyle güvenmeyecek ve bu yüzden de herhangi biri tarafından tamamen güvenilmeyecek bir adamdı. Don Croce cevap vermek için konuşmadan bütün bunları zihninden geçirdi. ''Ne zaman yabancı bir ulus Sicilya'ya yardım etti?'' dedi. ''Ne zaman bir yabancı Sicilya'ya adalet getirdi?'' ''Senin gibi genç adamlar'' dedi doğrultan Pişotta'ya. ''Tek umutsunuz, kurnaz, cesur ve gururlu. Turi Giuliano'nun şimdi yaptığı gibi adalet arayan böyle adamlar, bin yıldır zalim kişilere karşı bizim arkadaşlarımıza katılıyor. Bizim için birlikte davranma ve Sicilya'yı koruma zamanıdır.'' Giuliano Don'un sesinin gücüne kulak asmaz göründü kasıtlı bir keskinlikle, fakat her zaman Roma'ya ve bizi yönetmek için gönderdikleri adamlara karşı savaştık. Her zaman bizim düşmanlarımız oldular ve şimdi onlara yardım etmemizi, güvenmemizi istiyorsun dedi. Don Croce ciddiyetle, düşmanla ortak amaçların olduğu zamanlar vardır. İtalya'da kazanırlarsa bizim için en az tehlikeli olacaklar Hristiyan demokratlardır. Bu yüzden bizim hedefimiz onların yönetmesidir. Daha basit ne olabilir? Bir an durdu. Solcular seni asla affetmezler. Bundan emin ol. Çok ikiyüzlü ve çok katılar. Asla bağışlamazlar. Sicilyalı karakterini anlamazlar. Tabii ki yoksullar toprak alacaklar. Fakat yetiştirdiklerini koruyabilecekler mi? İnsanlarımızın bir kooperatifte çalıştıklarını düşünebiliyor musun? Tanrı aşkına, şimdi dini törenlerde bile bakire Meryem'in beyaz mı, kırmızı mı giyeceği üzerine kavga ediyorlar. Hepsi abarttığını ve yine bu abartının gerçeği yansıttığını, dinleyicilerinin bilmesini isteyen espritüel bir kişinin ironisiyle söylenmişti. Giuliano hafifçe gülümseyerek dinledi. Bir gün bu adamı öldürmesi gerekebileceğini biliyordu. Ve Don Croce'nin varlığıyla ve kişiliğinin gücünün esinlediği saygıyla Giuliano bu düşünceden, böyle bir şeyi kendi babası için düşünüyormuş gibi derin aile hissiyle irkilerek ayrıldı. Bir karar vermeliydi ve bu yasa dışı olduğundan bu yana verdiği en önemli karar olacaktı. Giuliano alçak sesle, ''Komünistler konusunda size katılıyorum. Sicilyalılara göre değiller.'' Giuliano duraksadı. Konuyu kendi isteğine getirme zamanı olduğunu hissetmişti. ''Fakat Roma'nın kirli işini yaparsam adamlarımın ödüllendirileceğinin sözünü almalıyım. Roma bizim için ne yapabilir?'' Don Croce kahvesini bitirdi. Hector Adonis yeniden doldurmak için kalktı. Fakat Don Croce eliyle uzaklaştırdı. Sonra Giuliano'ya dönerek, ''Senin için fena iş yapmadık. Andolini, Carabinieri'nin her hareketi hakkında bilgi getiriyor. Böylece gözlerini her zaman üstlerinde tutabileceksin ve seni dağlarından atmak için ekstra önlemler alınmayacak. Fakat yeterli olmadığını biliyorum. Beni sevindirecek ve annenle babanı keyiflendirecek bir hizmette bulunmama izin ver. Masamızda vaftiz babanın önünde, gerçek arkadaşın Aspano Pişotların önünde şunu söylüyorum. Senin ve adamlarının affedilmeleri için her şeyi yapacağım dedi. Giuliano kararını önceden vermişti fakat alabileceği kadar çok garanti istiyordu. Söylediğin hemen her şeye katılıyorum. Sicilya'yı ve insanlarını seviyorum. Eşkıya olarak yaşasam bile adalete inanıyorum. Evime ve aileme dönebilmek için hemen hemen her şeyi yaparım. Fakat Roma'nın bana verdiği sözleri tutmasını nasıl sağlayacaksınız? Sorun burada. İstediğiniz hizmet çok tehlikeli, karşılığını almalıyım. Don düşündü, sonra kelimeleri seçerek dikkatle konuştu. Tedbirli olmakta haklısın. Fakat Profesör Adonis'ten sana göstermesini istediğim planlara sahipsin. Onları Bakan Trezza ile ilişkinin kanıtı olarak sakla. Senin kullanabileceğin Roma'nın gazetelere yazdığın ünlü mektuplarında açıklamandan korkacağı başka dokümanlar da elde etmeye çalışacağım. Ve nihayet eğer görevini tamamlarsan ve Hristiyan demokratlar seçimleri kazanırsa kişisel olarak affını garanti ediyorum. Bakan Trezza bana büyük saygı duyar ve sözünden asla dönmez. Hector Adonis heyecanlanmıştı, yüzünde memnun bir ifade vardı. Şimdiden gözünde Maria Lombardo'nun oğlunun evine döndüğü, artık kaçak olmadığı zamanki mutluluğunu canlandırıyordu. Giuliano'nun zorunluluktan böyle davrandığını biliyordu. Fakat Giuliano ile Don Croce arasında komünistlere karşı kurulacak bu ittifakın iki adamı gerçek bir dostlukla bağlayabilecek zincirin ilk halkası olabileceğini düşünüyordu. 26. ayrımın sonu. Sayfa 274.